From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake
şehrinde bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yapılan bu yayın, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 186. yarı yıllık genel konferansının pazar sabahı oturumudur. Konuşmacılar, kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiştir. Bu oturumdaki müzik, Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Bu yayın, Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Kilisenin birinci başkanlığındaki ikinci danışman Başkan Dieter F. Uchtdorf bu oturumu yönetecektir.
Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlar, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 186. yarı yıllık genel konferansının pazar sabahı oturumuna hoş geldiniz. Bu konferansa başkanlık eden Başkan Thomas S. Manson benden bu oturumu yönetmemi istedi. Nerede olursanız olun, bu toplantılara katılan sizlere selamlarımızı ve iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu oturumdaki müzik, Mac Wilberg yönetiminde, Ork'ta Clay Christensen ve Richard Elliott eşliğinde Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu toplantıyı Fidyeli Kurtaranım Yaşıyor ilahisini söyleyerek açtı. Ve şimdi bizlere övgü ilahilerini söylerken ilahisini lütfedecek. Ardından açılış duası 70'lerden yaşlı Christopher Golden tarafından edilecek.
Our beloved
Heavenly Father, Cennetteki babamız, burada senin kutsal ruhunun yönetimi altında toplantımız için çok minnettarız. Senin kurtuluş planı için çok teşekkür ederiz. Sevgili oğlun İsa Mesih'in planı için. Kutsal ruh ve onun teselli olması olduğu için bizi teselli ettiği için çok minnettarız. Her şeyde senin gücünü görüyoruz, kabul ediyoruz. Peygamberler, görenler ve vahiy bildirenler için teşekkür ediyoruz. Peygamberimiz için, Başkan Manson için teşekkür ediyoruz. Ona saygı duyuyoruz. Lütfen onu koru, onu kutsa, birinci başkanlığı, 12'leri kutsa. Bu muhteşem Şabat gününde hepimizi kutsa ki biz senin oğlun İsa Mesih'i hatırlayalım. Ona saygımızı gösterelim. Lütfen bizim alçak gönüllü olmamızı sağla. Lütfen bizim pak olmamızı sağla. Ve bugün bizi özellikle kutsal ruhunda kutsa ki hepimiz daha kutsal olalım. Bütün yeryüzündeki insanlarla birlikte ol. Onları ışıkla kutsa, sevinir ceberinle kutsa Tanrım. Rab İsa Mesih'in kutsal adıyla bunları söylüyoruz. Amin.
It will now be our joy and privilege.
Şimdi sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'ı dinleme ayrıcalığına sahip olacağız. Onu 12 Haberler Kurulu Başkanı Başkan Russell M. Nelson takip edecek. Başkan Nelson'ın sözlerinin ardından koro sevinçli ve neşeli bugün de ilahisini söyleyecek. Ondan sonra da 70'lerden yaşlı Peter F. Muirs'ı dinleyeceğiz. Onu Yardımlaşma Cemiyeti Genel Başkanlığındaki ikinci danışman kız kardeş Linda S. Reeves takip edecek. Başkan Manson.
My beloved brothers and sisters.
Sevgili kardeşlerim, hem burada konferans merkezinde ve hem de dünyanın her yerinde olan sizlerle bu sabah düşüncelerimi paylaşma fırsatı bulduğum için çok minnettarım. 52 yıl önce, Temmuz 1964'te, New York şehrinde Dünya Fuarı'nın düzenlendiği sırada orada bir görevim vardı. Fuardaki Mormon sergisini bir sabah erkenden ziyaret ettim. Kurtuluş planının bir portresi olup o zamandan beri bir kilise klasiği olan kilisenin insanın mutluluk arayışı filminin gösteriminden önce oraya vardım. Muhtemelen 35 yaşında olan genç bir adamın yanında oturdum. Kısaca sohbet ettik. Bizim inancımızın bir üyesi değildi. Sonra ışıklar söndürüldü ve gösterim başladı. Sunucunun sesini önemli ve evrensel sorunları sorarken dinledik. Ben nereden geldim? Neden buradayım? Bu hayattan sonra nereye gideceğim? Herkes cevapları duymak için kulaklarını açmıştı ve bütün gözler tasvir edilmiş görüntülere sabitlenmişti. Dünyadaki amacımızın tanımı ile birlikte ölümlülük öncesi hayatımızın bir açıklaması verilmişti. Yaşlı bir büyük babanın bu dünyadan ayrılışının ve ondan önce ruhlar alemine gitmiş olan sevdikleriyle yeniden görkemli buluşmasının dokunaklı betimlenmesine tanık olduk. Cennetteki babamızın bizim için olan planının bu güzel tasvirinin sonunda kalabalık sessizce tek sıra halinde dışarı çıktı. Birçok kişi filmin mesajından görünür şekilde etkilenmişti. Benim yanımdaki genç ziyaretçi ayağa kalkmadı. Ona gösterimden hoşlanıp hoşlanmadığını sordum. Onun çarpıcı yanıtı, bu şeyler doğru. Babamızın mutluluğumuz ve kurtuluşumuz için olan planı, görevlilerimiz tarafından dünyanın her yerinde paylaşılmaktadır. Bu ilahi mesajı duyan herkes bunu kabul edip kucaklamaz. Ancak aynı New York Dünya Fuarı'ndaki genç arkadaşım gibi her yerde bulunan erkekler ve kadınlar bu mesajın içindeki doğruların farkına varırlar. Ve onları evlerine güvenli bir şekilde götürecek olan yolda sımsıkı yürürler. Hayatları sonsuza dek değişir. Kurtarıcımız İsa Mesih bu planın önemli bir parçasıdır. Onun kefaret amacıyla kurban oluşu olmasaydı herkes kaybolurdu. Ancak sadece ona ve onun görevine inanmak yeterli değildir. Çalışıp öğrenmemiz, araştırıp dua etmemiz, tövbe edip gelişmemiz gerekir. Tanrı'nın yasalarını bilmemiz ve onlara uymamız gerekir. Onun kurtarıcı kutsal törenlerini yerine getirmemiz gerekir. Yalnızca böyle yaparak gerçek ve ebedi mutluluğu elde ederiz. Gerçeğe sahip olduğumuz için kutsandık. Gerçeği paylaşmak için bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Babanın bizim için sahip olduğu her şeyi hak etmemiz için gerçeği yaşayalım. O bizim yararımız için olmayan hiçbir şeyi yapmaz. Bize demiştir ki benim işim ve görkemim insanın ölümsüzlüğünü ve sonsuz hayatını sağlamaktadır. Ruhumun derinliklerinden ve bütün alçak gönüllülükle babamızın bizim için olan planının muhteşem hediyesi hakkında tanıklık ederim. Bu plan hem burada hem de gelecek dünyada huzuru ve mutluluğa götüren mükemmel bir yoldur. Kardeşlerim, konuşmamı tamamlarken sevgimi ve hayır duamı sizlerle bırakıyorum. Ve bunu kurtarıcımız ve fidyeli kurtarıcımızın hatta İsa Mesih'in adıyla yapıyorum. Amin.
Thank you, President Monson.
Başkan Monson, sana teşekkür ediyoruz ve seni seviyoruz ve seni destekliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bugün ruhsal olarak hayatta kalabilmenin anahtarı olan bir ilkeyi tartışmak istiyorum. Bu ilke, etrafımızdaki felaketler ve gülünç adaletsizlikler arttıkça sadece daha önemli olacak olan bir ilkedir. Son zamanlarda yaşıyoruz. Bu yüzden peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini görmek hiçbirimizi şaşırtmamalı. Yeşaya, Paulus, Nefi ve Mormon da dahil olmak üzere çok sayıda peygamber çetin zamanların geleceğini, günümüzde tüm dünyanın kargaşa içinde olacağını, insanların kendilerini seven, doğal sevgiden yoksun, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven ve çoğunun düşmanın işini destekleyen şeytanın hizmetkarları olacağını önceden görmüşlerdi. Aslında siz de, ben de bu karanlık dünyanın güçlerine ve kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı savaşıyoruz. Milletler arasındaki anlaşmazlıklar arttıkça, korkak teröristler masumları hedef aldıkça ve yolsuzluklar şirketlerden hükümete kadar her yerde giderek sıradan olunca bize ne yardımcı olabilir? Kişisel mücadelelerimizde ve bu son zamanlardaki insafsız yaşam zorluğu içinde her birimize ne yardımcı olabilir? Peygamber Lehi, ruhsal olarak hayatta kalmak için bir ilke öğretti. Önce onun durumunu bir düşünün. Yeruşalim'deki hakikati vaaz ettiği için kendisine zulmedilmiş ve Rab tarafından malını mülkünü bırakması ve ailesiyle çöle kaçması emredilmişti. Bir çadırda yaşamış ve bilinmeyen bir varış noktasına giden yolda bulunabilen gıdalarla hayatta kalmış ve iki oğlu Laman ve Lemuel'in Rabbin öğretilerine baş kaldırmasını ve kardeşlerin Nefi ve Sam'a saldırmasını izlemişti. Açıkça görülüyor ki Lehi mücadeleyi, endişeyi, ıstırabı, acıyı, hayal kırıklığını ve üzüntüyü biliyordu. Yine de cesurca ve tereddüt etmeden Rab tarafından vahiy edilmiş olan bir ilkeyi açıkladı. İnsanlar sevinebilmek için var oldular. Hayal edin. Buradaki ölümlü hayatımızın niteliğini ve amacını tarif edebilmek için onun kullanabileceği bütün kelimelerin arasından sevinç kelimesini seçti. Hayat her türden dolambaçlı ve çıkmaz yollarla, imtihanlarla ve zorluklarla doludur. Her birimiz için sıkıntı, keder ve çaresizliğin bizi neredeyse tükettiği zamanlar olmuştur. Yine de sevinç bulmak için mi buradayız? Evet. Bunun cevabı yankı yapan bir evettir. Fakat bu nasıl mümkün olabilir? Ve cennetteki babanın bizim için hazırladığı sevince sahip olmak için ne yapmalıyız? Eliza R. Snow, Yardımlaşma Cemiyeti'nin ikinci genel başkanı, merak uyandıran bir cevap sunmuştur. 1838'deki çok yorucu kışın başında verilmiş olan Missouri'deki meşhur katliam emrinden dolayı kendisi ve diğer azizler bu eyaleti aynı kış terk etmek zorunda kaldılar. Bir akşam Eliza'nın ailesi mülteci azizler tarafından kullanılan küçük ahşap bir kulübede geceyi geçirdi. Kütüklerin arasındaki macunların büyük bir kısmı onlardan önce gelenler tarafından çıkarılıp odunları tutuşturmak için kullanılmıştı. Bu yüzden kütükler arasında bir kedinin sürünüp geçebileceği büyüklükte delikler vardı. Sert bir soğuk vardı ve yiyecekleri kas katı donmuştu. O gece yaklaşık 80 kişi o küçük ahşap kulübenin içine yığılmıştı. Orası sadece 6 metre kareydi. Birçok insan kendilerini sıcak tutabilmek için bütün gece oturmuş ve ayakta durmuştu. Dışarıda bir grup adam bazıları ilahi söyleyerek ve diğerleri donmuş patatesleri pişirerek geceyi hararetli bir ateşin etrafında geçirdi. Eliza şöyle kaydetmişti. Bir şikayet bile duyulmadı. Herkes neşeliydi ve görünüşümüze bakılırsa yabancılar bizi valinin sürgünlerinden daha ziyade eğlence peşinde koşan bir turist grubu olduğumuzu düşünmüş olabilirlerdi. Eliza'nın o yorucu, tüyler ürpertici gece hakkındaki raporu şaşırtıcı bir şekilde iyimserdi. O şöyle beyan etti. Çok keyifli bir geceydi. Azizler dışında hiç kimse her koşul altında mutlu olamaz. Alıntı bitmiştir. İşte bu. Azizler her koşul altında mutlu olabilirler. Kötü bir gün, kötü bir hafta ve hatta kötü bir yıl geçirirken bile sevinç duyabiliriz. Sevgili kardeşlerim, hissettiğimiz sevincin hayat şartlarımızla çok az ilgisi ve hayattaki odak noktamızla tam ilgisi vardır. Hayattaki odağımız Tanrı'nın kurtuluş planı, İsa Mesih ve onun sevindirici haberi üzerine olduğunda hayatımızda ne olursa olsun veya ne olmazsa olmasın sevinç hissedebiliriz. Sevinç ondan ve onun sayesinde gelir. O bütün sevincin kaynağıdır. Bunu Noel zamanında "Sevin Dünya, Rab'dir gelen" şarkısını söylediğimizde hissederiz. Ve bütün yıl boyunca bunu hissedebiliriz. Son zaman azizleri için İsa Mesih sevinçtir. Bu yüzden görevlilerimiz onun sevindirici haberini vaaz etmek için evlerini bırakırlar. Onların hedefi kilise üyelerinin sayısını artırmak değildir. Bilakis görevlilerimiz dünyadaki insanlara sevinç getirmek için öğretir ve vaftiz ederler. Kurtarıcı her türlü kavrayışı aşan bir huzuru sunduğu gibi o aynı zamanda insan mantığına ya da ölümcül anlayışa karşı gelen bir sevinç yoğunluğu, derinliği ve genişliği sunar. Örneğin, çocuğunuz tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığında ya da siz işinizi kaybettiğinizde veya eşiniz sizi aldattığında sevinç hissetmek mümkün değilmiş gibi gözükebilir. Halbuki kurtarıcının sunduğu sevinç tam da budur. Onun sevinci süreklidir ve sıkıntılarımızın sadece kısa bir süre olacağının ve bunların bizim iyiliğimiz için adanacağının güvencesini bize verir. Peki bu sevinç için nasıl hak talep edebiliriz? Her düşüncede gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikerek başlayabiliriz. Onun için dualarımızda şükredebilir ve onunla ve cennetteki babamızla yaptığımız antlaşmalara uyarak şükranlarımızı sunabiliriz. Kurtarıcımız bizim için giderek daha çok gerçek olmaya başladıkça ve biz de onun sevincinin bize verilmesi için yalvardıkça bizim sevincimiz artacaktır. Sevinç güçlüdür ve sevince odaklanmak Tanrı'nın gücünü hayatlarımıza getirir. Her şeyde olduğu gibi kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlanan İsa Mesih bizim en büyük örneğimizdir. Bunu bir düşünün. Yeryüzünde bugüne kadar dayanılan en acılı tecrübeye dayanabilmek için kurtarıcımız sevince odaklanmıştır. Ve onun önüne serilen sevinç neydi? Elbette buna bizi arındırmanın, iyileştirmenin ve güçlendirmenin sevinci, tövbe edecek herkesin günahlarının bedelini ödemenin sevinci, senin ve benim evimize temiz ve layık olarak cennetteki ebeveynlerimiz ve ailelerimizle beraber yaşamak için geri dönmemizi mümkün kılan sevinç de dahil edilmiştir. Bize ya da sevdiklerimize gelecek olan sevince odaklanırsak, şu an bunaltıcı, acı verici, korkunç, adaletsiz veya sadece imkansız gibi görünen nelere katlanabiliriz. Manevi olarak kararsız bir durumda olan bir baba, en sonunda Rabbin önünde temiz ve doğru olma sevincine, suçluluk duygusundan ve utançtan kurtulmanın sevincine ve gönül rahatlığının verdiği sevince odaklandı. Bu odaklanma ona, eşine ve gözetmenine pornografi ile olan problemini ve daha sonraki evlilik dışı ilişkisini itiraf etme cesaretini verdi. O şimdi gözetmeninin ona yapmasını tavsiye ettiği her şeyi yapıyor ve tüm yüreğiyle eşinin güvenini tekrar kazanmaya çabalıyor. Bir genç hanım, popüler ve çekici ama manevi olarak tehlikeli bir durumdan uzaklaşırken, arkadaşlarının alaylarına dayanmaya yardımcı olması için cinsel olarak temiz kalmanın sevincine odaklandı. Eşini sık sık küçük düşüren ve çocuklarına kızgınlıkla çıkışmaktan zevk alan bir adam ise, kutsal ruhu daimi yoldaşı olarak kabul etmeye layık olabilmenin sevincine odaklandı. Bu odaklanma, çok sık yenik düştüğü doğal insandan kurtulmaya ve gereken değişiklikleri yapmaya kendisini motive etti. Sevgili bir meslektaşım, geçenlerde son 10 yıldır yaşadığı ağır sıkıntılardan bahsetti. O şöyle dedi, sevinçle acı çekmesini öğrendim. Benim acım Mesih'in sevinciyle yok edildi. Önümüze serilmiş olan sevince odaklandıkça sen ve ben nelere dayanabiliriz? O zaman hangi tövbeler mümkün olacaktır? Hangi zayıf yönlerimiz bizim güçlü yönlerimiz olacaktır? Hangi hayal kırıklıkları, hatta felaketler bizim iyiliğimize dönüşecektir? Ve Rab'be hangi gayret gerektiren hizmeti verebileceğiz? Canla başla kurtarıcıya odaklanıp sonra onun sevincine odaklanma örneğini takip ederken sevincimizi engelleyebilecek şeylerden kaçınmamız gerekir. Mesih karşıtı olan koruyu hatırladınız mı? Kurtarıcı hakkında yalanlar püskürerek bir yerden bir yere gidiyordu ta ki ona şu soruları soran bir yüksek rahibin huzuruna getirilene kadar. Neden Rabbin yollarını bozmak için dolaşıp duruyorsun? Niçin bu halkın sevincini engellemek için Mesih'in gelmeyeceğini onlara öğretiyorsun? Mesih'e ya da onun öğretisine karşı çıkan her şey sevincimizi engelleyecektir. Bu da aynen Corey yaptığını yapan internette ve blog dünyasında bolca bulunan insanların felsefelerini içerir. Eğer biz dünyaya bel bağlar ve dünyanın mutluluk formüllerini izlersek, biz asla sevincin ne olduğunu bilemeyiz. Günahkarlar çok fazla duygu ve heyecanı yaşayabilir, fakat sevinci asla yaşayamazlar. Sevinç, sadık olanlar için bir armağandır. İsa Mesih tarafından öğretildiği gibi, bilerek doğru bir hayat yaşamaya çalışmakla gelen bir armağandır. O bize sevinci nasıl yaşayacağımızı öğretti. Cennetteki babayı Tanrımız olması için seçtiğimizde ve kurtarıcının kefaretinin hayatımızda işlediğini hissedebildiğimizde sevinç ile dolacağız. Her seferinde eşimizle ilgilendiğimizde ve çocuklarımıza yol gösterdiğimizde, her seferinde birini affettiğimizde veya birinden af dilediğimizde sevinci hissedebiliriz. Sen ve ben göksel yasalara uymayı seçtiğimiz her gün, antlaşmalarımıza uyduğumuz ve başkalarına da aynısını yapmalarına yardımcı olduğumuz her gün sevinç bizim olacaktır. Mezmurcunun şu sözlerine kulak verin. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için hiç sarsılmam. Bol sevinç vardır onun huzurunda. Bu ilke kalbimizde gömülü olduğu sürece her bir gün ve her gün sevinç ve mutluluk dolu bir gün olabilir. İsa Mesih'in kutsal adıyla böyle tanıklık ediyorum. Amin.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is a day of.
Korumuza teşekkür ediyoruz. Eski anılarımdan bir tanesi, Warrnambool, Avustralya'daki evimizde yapılan Rabbin Sofrası toplantılarındandır. Dalımıza 10 ila 15 arasında kişi katılırdı ve rahiplik sahibi 3 kişiden birisi olan babam düzenli olarak Rabbin Sofrası'nı kutsama fırsatına sahip olurdu. O alçak gönüllülükle ve dikkatlice Rabbin sofrasına dualarını okurken hissettiğim duygularını hatırlıyorum. Ruhu hissettikçe sesi sık sık titrerdi. Bazen duasını tamamlamadan önce duygularını kontrol etmek için durmak zorunda kalırdı. 5 yaşında olduğum için ne söylediğini veya ne yapıldığını tam anlamıyla anlayamıyordum. Fakat özel bir şeylerin gerçekleştiğini biliyordum. Babam kurtarıcının bizim için olan sevgisi üzerinde düşünürken, kutsal ruhun sakin ve güven verici etkisini hissedebiliyordum. Kurtarıcı şöyle öğretti ve biz tövbe edip benim adımla vaftiz olanlara her zaman böyle yapacaksınız ve bunu sizin için döktüğüm kanımı hatırlamak amacıyla yapacaksınız. Böylelikle babaya beni her zaman hatırladığınıza dair tanıklık edeceksiniz. Ve eğer beni her zaman hatırlarsanız benim ruhum da sizinle birlikte olacaktır. Kutsal hale gelmemize yardımcı olabilecek düzenli olarak katıldığımız Kutsal Rabbin Sobrası törenlerinin etkisini ve gücünü arttırmak için hepimizi beş yolu dikkate almaya davet ediyorum. Birinci, önceden hazırlanmak. Rabbin Sofrası toplantısı başlamadan çok önce Rabbin Sofrası için hazırlıklarımıza başlayabiliriz. Cumartesi günü ruhsal gelişmemiz ve hazırlıklarımız üzerine düşünmek için iyi bir zaman olabilir. Ölümlülük yolculuğumuzda cennetteki babamız gibi olmak için verilen önemli bir hediyedir. Zaruri olarak değişmemiz ve gelişmemiz için bize fırsatlar sunacak olan denemeler ve zorluklar içermektedir. Kral Benjamin şöyle öğretti. Doğal insan Tanrı'ya düşmandır ve kutsal ruhun uyarılarına uyup doğal insanlığı üzerinden atmadıkça ve Rabbin kefaretinin sayesinde bir aziz olmadıkça sonsuza dek her zaman böyle kalacaktır. Rabbin sofrası törenlerine katılmak Tanrı'ya daha tam olarak kalplerimizi ve ruhlarımızı teslim etmek için fırsat sağlar. Hazırlıklarımızda Mesih'in kefareti için şükranlarımızı sunarken, hata ve eksikliklerimizden tövbe ederken ve daha fazla onun gibi olmak için devam eden yolculuğumuzda babamızdan yardım isterken kalplerimiz kırık bir hale gelir. O zaman Rabbin sofrasının sağladığı onun kurban oluşunu hatırlama ve yaptığımız tüm anlaşmalara bağlılığımızı yenileme fırsatını dört gözle bekleyebiliriz. İkinci, erken varmak. Toplantıya çok önceden geldiğimizde ve giriş müziği çalarken derinlemesine düşündüğümüzde Rabbin sofrası tecrübemiz artabilir. Başkan Boyd K. Packer şöyle öğretti. Saygıyla çalışan giriş müziği ruh için besindir. İlhamı davet eder. Başkan Russell M. Nelson şöyle açıkladı. Bu konuşmak ya da mesajlar iletmek için bir zaman değildir. Ancak liderlerin ve üyelerin Rabbin sofrasına ruhsal olarak hazırlanması için doğa dolu bir meditasyon zamanıdır. Üçüncü, Rabbin sofrası ilahilerinin sözlerini söylemek ve onlardan öğrenmek. Rabbin sofrası ilahisi, Rabbin sofrasını deneyimimizin en önemli parçasıdır. Müzik, duygu ve düşüncelerimizi yüceltir. Kelimelerine ve öğrettiği güçlü öğretilere odaklandığımız zaman Rabbin sofrası ilahileri daha büyük bir etkiye sahip olur. Şu gibi sözcüklerden çok şey öğreniriz. İncilmiş, kırılmış, bizim için ezilmiş, kalplerimizin ve ellerimizin temiz ve pak olduğu hatırlayalım ve bundan emin olalım. Ve ilahi düzende adaletin, sevginin ve merhametin buluştuğu yer. Rabbin sofrası sembollerini yiyip içmeye hazırlanırken ilahi söylediğimizde sözler anlaşma bağlılığımızın bir parçası haline gelebilir. Örneğin şunu göz önünde bulundurun. Rab, biz seni seviyoruz, kalbimiz dolu, biz senin seçtiğin yolda yürüyeceğiz. Dördüncü, ruhen Rabbin sofrası dualarına katılmak. Rabbin sofrası dualarının alışılmış sözlerini duymazdan gelmek yerine bu kutsal dualarda yer alan hükümlülükleri ve ilişkili kutsamaları dikkate alalım. Ruhen iştirakin ettiğimizde çok şey öğrenebiliriz ve hatta daha çok şey hissedebiliriz. Ekmek ve su ruhlarımız için bereketlenir. Ve kutsanır. Onlar bize kurtarıcının kurban oluşunu ve onun kutsal olabilmemiz için bize yardım edebileceğini hatırlatır. Bu dualar herkesin dirilişine hak kazanması için bedenini bir fidye olarak veren oğlun bedeninin hatırası olarak ekmeği yediğimizi ve kanını isteyerek döken oğlun kanını hatırası olarak suyu içtiğimizi böylece tövbe şartıyla fidyeyle kurtarabileceğimizi açıklar. Dualar onların istekli olduklarına dair ifadesiyle anlaşmaları tanımlamaktadır. Bu basit ifade bizim için çok büyük potansiyel güce sahiptir. Hizmet etmeye ve katılmaya istekli miyiz? Değişmek için istekli miyiz? Zayıflıklarımızın üzerine gitmek için istekli miyiz? Başkalarına ulaşmak ve onları bereketlemek için istekli miyiz? Kurtarıcıya güvenmek için istekli miyiz? Vaatlerimizde belirtildiği gibi ve iştirak ettiğimizde şunları yapmaya istekli olduğumuzu kalbimizi teyit ederiz. İsa Mesih'in adı üzerine almak, onun tüm emirlerini yerine getirmek için çabalamak, onu her zaman hatırlamak. Dua yüce davet ve vaat ile sona erer. Onun ruhu her zaman yanlarında bulunsun. Pavlo şöyle yazdı. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak, huyluluk ve özdenetimdir. Anlaşmalarımızı tuttuğumuz sürece güzel nimetler ve armağanlar bizim için mevcuttur. Rabbin sofrasının sembolleri sunulurken onu düşünmek ve hatırlamak. Rahiplik sahipleri Rabbin sofrasını sunarken saygı dolu anlar bizim için kusa olabilir. Ekmek verilirken kurtarıcının onun halkına bağlayan ölümün bağlarını çözebilmek için ölümü kendi üzerine aldığı bize olan sevgisinin nihai eylemi üzerine düşünebiliriz. Dirilişin muhteşem nimetlerini hatırlayabiliriz. Herkese hem tutsaklara, hem özgürlere, hem erkeklere, hem kadınlara, hem kötülere, hem iyilere gelecektir ve onların başından bir saç teli bile kaybolmayacaktır. Fakat her şey kusursuz şekilde dönüştürülecektir. Su verirken kurtarıcının yalvarışını hatırlayabiliriz. Çünkü işte ben Tanrı bu acıları herkes için çektim. Öyle ki onlar tövbe ederlerse acı çekmesinler diye. Bu acı benim hatta Tanrı'nın yüceler yücesinin ağrılarından dolayı titremesine ve her gözleninden kan gelmesine ve benden bedenen hem de ruhen acı çekmesine sebep oldu. Ve acı kaseyi içmemeyi ve bir kenara büzülmeyi diledim. Hatırlamalıyız ki o bedene göre için merhametle dolabilmesi için bizim zayıflıklarımızı üzerine almıştır. Böylece bedene göre halkına zayıflıklarımız doğrusunda nasıl yardım edeceğini bilecekti. Rabbin sofrası deneyimizi düşünürken kendimize şunları sorabiliriz. Rabbin sofrasına daha iyi hazırlanmak için bu hafta ne yapacağım? Rabbin sofrası toplantısının başlangıcında eşlik edebilecek ve saygı ve vahiy için daha fazla katkıda bulunabilir miyim? Rabbin sofrası ilahiyesinde hangi öğreti öğretildi? Rabbin sofrası dualarını dinlerken ne duydum ve neler hissettim? Rabbin sofrası sunulurken ne hakkında düşündüm? Yaşlı David A. Banner şöyle öğretti. Rabbin sofrası töreni kutsaldır. İçtenlikle tövbe etme ve ruhsal olarak yenilenme çağrısını tekrarlar. Rabbin sofrasına iştirak etme eylemi özünde günahları bağışlamaz. Fakat biz kırık bir kalp ve tövbekar bir ruh haliyle bu kutsal törene bilinçli olarak hazırlanır ve katılırsak sonrasında verilen söz şudur ki Rabbin ruhunu her zaman yanımızda bulabiliriz. Ve devamlı yoldaşımız olan kutsal ruhun kutsallaştıran gücüyle biz her zaman günahlarımızdan bağışlanmayı sürdürebiliriz. Rabbin sofrası kutsal törenine hazırlığımızı ve ruhsal katılımımızı artırdığımızda çok sayıda nimetin bizim için mevcut olacağına tanıklık ederim. Ben daha da tanıklık ederim ki cennetteki babamızın sevgisi ve onun sevgili oğlu İsa Mesih'in sonsuz kefaret amacıyla kurban oluşu sayesinde bu nimetler bizim için mevcuttur. Onun kutsal adıyla hatta İsa Mesih'in adıyla. Amin.
A few months before President Boyd K. Packer passed away, Başkan Boyd K. Packer vefat etmeden önce genel rahiplik ve yardımcı kuruluş liderleri olarak onun yapmış olduğu bir konuşmayı dinlenme fırsatımız oldu. Onun söylediklerini düşünmekten kendimi alamadım. Bize işlediği ve tövbe ettiği günahların kanıtını arayarak hayatı boyunca yaptığı her şeyi düşündüğünü ama bunların izini bulamadığını söyledi. Sevgili kurtarıcımız İsa Mesih'in kefaret amacıyla kurban oluşu ve gönülden tövbe etmesi sayesinde günahları sanki hiç işlenmemiş gibi tamamen yok oldu. Başkan Packer'ın biz liderlere o günkü talimatı, içten tövbe eden her birimiz için bunun doğru olduğuna tanıklık etmemizdi.
Bundan uzun yıllar önce ahlaki günah işlemiş olan birisini tanıyorum. Bu kişi fazlasıyla duyduğu utanç ve endişeden ötürü çok uzun bir süre eşi ve rahiplik liderleriyle bu konuyu konuşmadı. Tam olarak tövbe etmek istiyordu. Fakat itirafı yüzünden eşi ya da çocuklarına üzüntü, utanç ve diğer sonuçları yaşatmak yerine kendi sonsuz kurtuluşundan vazgeçmeye razı olduğunu gerçekten ifade etti. Günah işlediğimizde çoğu zaman şeytan yapılacak en özverili şeyin başkalarının işlediğimiz günahları öğrendiklerinde yaşayacakları yıkımı önlemek olacağına bizi ikna etmeye çalışır ki buna İsrail'de bir genel yargıç olan ve sahip olduğu rahiplik anahtarlarıyla hayatımızı kutsayabilen gözetmenimize günahlarımızı itiraf etmemiz de dahildir. Fakat gerçek şu ki yapabileceğimiz en özverili ve Mesih'e benzer davranış itirafta bulunup tövbe etmektir. Bu cennetteki babanın yüce kurtuluş planıdır. Sonunda bu sevgili adam duyduğu derin pişmanlığı dile getirerek günahlarını vefalı eşine ve kilise liderlerine itiraf etti. Bu şimdiye kadar yaptığı en zor şey olsa da duyduğu ferahlık, huzur, şükran ve sevgi, kurtarıcımız için olan minnettarlık ve Rabbinin onun üzerindeki ağır yükü kaldırarak onu taşıyor olması bilinci, geleceği ve içinde olduğu durumun sonucu ne olursa olsun ona tarif edilmez bir mutluluk verdi. Eşinin ve çocuklarının harap olacaklarından emindi ve gerçekten de oldular. Disiplin eylemine tabi tutulup hizmet çağrısından azledilecekti ve gerçekten de öyle oldu. Eşinin kalbi kırık, acı içinde ve kızgın olacağına emindi ve gerçekten de öyleydi. Eşinin çocukları da alıp onu terk edeceğinden de emindi. Ama öyle olmadı. Bazen ciddi günahlar boşanmaya sebep olmaktadır ve bazı durumlarda bu gerekli olabilir. Ama hanımı onu kabullenip kendini elinden gelen her şekilde ona yardım etmeye adayarak onu çok şaşırttı. Zamanla eşi onu tamamen affedebildi. Kurtarıcının kefaretinin iyileştirici gücünü kendisi için hissetti. Yıllar sonra bu çift ve üç çocukları güçlüdür ve vefalıdır. Karı koca tapınakta hizmet etmekte ve harika ve sevgi dolu bir evlilikleri vardır. Bu adamın tanıklığının derinliği, kurtarıcıya ve onun kefaretine olan sevgisi ve minnettarlığı kendi hayatında besbellidir. Eşim bir misyona başkanlık ederken onunla beraber hizmet ettiğimiz bir gün büyük bir grup görevliyi karşılamak için havaalanına gittik. Bir genç bey dikkatimizi çekti. Üzgün, kederli, hatta perişan görünüyordu. Onu gün boyunca dikkatle izledik. O akşam bu genç adam biraz gecikmiş bir itirafta bulundu ve liderleri onun eve dönmesi gerektiği kararını almışlardı. O misyona gelmeden önce dürüst olmadığı ve tövbe etmediği için çok üzgün olsak da havaalanına giderken sonunda hatasını itiraf etme cesaretini gösterdiği için samimi ve sevecen bir şekilde onu methettik ve onunla yakın irtibatta olacağımıza söz verdik. Bu iyi delikanlı harika bir anne baba, iyi rahiplik liderleri ve destekleyici sevgi dolu bir mahalle ile kutsanmıştı. Bir sene tamamen tövbe etmek için sıkı bir şekilde çalışıp kurtarıcının kefaretini kabul ettikten sonra misyonumuza geri dönebildi. Bu delikanlıyı havaalanından almaya gittiğimizde hissettiğimiz sevinci ifade etmek benim için çok zor. Kutsal ruhla doluydu, mutluydu. Rabbin huzurunda kendinden emindi ve sadakat dolu bir misyonu tamamlamak için sabırsızdı. O olağanüstü, iyi bir görevli oldu ve daha sonra eşimle ben ona onun tapınak mühürlenmesine katılma ayrıcalığına sahip olduk. Buna mukayese olarak misyonundan önce itiraf etmediği günahının kendisinin kesinlikle misyonundan eve erken gönderilmesine sebep olacağını bildiği halde misyonu boyunca çok çalışmak için kendi planlarını yapan ve misyonunu tamamlamadan sadece birkaç gün önce misyon başkanına itirafta bulunan başka bir görevliyi tanıyorum. Bu kız ilahi kederden uzak olup sevgi dolu olan kurtarıcımızın her birimize sunmuş olduğu plandan kaçmaya çalışmıştı. Misyonumuz sırasında eşim vaftiz konusunda bir adamla görüşmeye yapmaya gittiği zaman ben de ona eşlik ettim. Eşim görüşmedeyken ben de bu adamı öğreten görevli kız kardeşlerle dışarıda bekledim. Görüşme bittiğinde eşim görevlilere bu kişinin vaftiz olabileceğini söyledi. Bu sevgili adam bir yandan ağlayıp bir yandan da bizi hayatı boyunca işlediği ciddi günahların vaftiz olmasını engelleyeceğinden ne kadar emin olduğunu söyledi. O gün karanlıktan aydınlığa erişen bir kişinin yaşadığı sevince ve mutluluğa bu derece tanık olmak çok ender gördüğüm bir şeydi. Yaşlı D. Todd Christopherson şöyle tanıklık etti. Merhametli kurtarıcımıza ve onun kudretine imanla olası ümitsizlikler umuda dönüşür. Birisinin tüm kalbi ve arzuları değişir ve bir keresinde çekici gelen günah gitgide tiksindirici olur. Tövbenin bedeli ne olursa olsun bağışlanmanın sevinci ile tükenip yok olur. Bu deneyimler bana Rabbe var gücüyle dua edip yakaran Mormon kitabındaki İnos'u hatırlattı. Daha sonra o şu sözler işitti. İnos, günahların bağışlandı. Ve ben İnos, Tanrı'nın yalan söyleyemeyeceğini biliyordum. Bu nedenle suçum silinip gitmişti. Ve ben, Rab, bu nasıl oldu dedim. Ve Rab bana şöyle dedi. Mesih'e olan inancın sayesinde oldu. Git, imanın seni iyileştirdi. Bu konuşmayı hazırlarken torunlarımın tövbeden ne anladıklarını ve kurtarıcımıza karşı olan hislerini öğrenebilmek için çocuklarımızdan onlara şu soruları sormalarını istedim. Torunlarımın yanıtları beni duygulandırdı. Tövbe nedir? Birisine vurduğunda özür dilerim diyebilmek ve onlara yardım edebilmektir. Tövbe ettiğin zaman nasıl hissediyorsun? Kurtarıcı hissedersin. Onun sıcaklığını hissedersin. Ve kötü hisler yok olur. Tövbe ettiğin zaman İsa ve cennetteki baba hakkında neler hissedersin? İsa'nın yaptığı kefaretin buna değer olduğunu düşündüğünü hissediyorum ve kendisi onunla tekrar yaşayabileceğimiz için mutludur. İsa ve cennetteki baba benim neden tövbe etmemi istiyor? 17 yaşındaki genç kız torunumun sözlerinden, çünkü onlar beni seviyor. Gelişmek ve onlar gibi olabilmek için tövbe etmem gerekir. Ayrıca ruhun her zaman benimle birlikte olmasını isterim. Bu yüzden her gün onun harika yoldaşlığına sahip olmak için tövbe etmeliyim. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. 4 yaşında olan Brinley bu soruları duyduğunda şöyle söyledi. Bilmiyorum babacığım, sen bana öğret. Geçmişteki bir genel konferansta yaşlı Jeffrey R. Holland şöyle beyan etti. Ne kadar geç kaldığını düşünsen de, ne kadar çok sayıda şansı kaçırdığını düşünsen de, ne kadar çok hata yaptığını hissetsen de, ya da evinden, ailenden ve Tanrı'dan ne kadar uzaklaşmış olsan da, ilahi sevginin erişemeyeceği uzak bir yere gitmediğine tanıklık ederim. Mesih'in kefaretinin sonsuz ışığının parladığı yerlerden daha derinlere batman mümkün değildir. Ah çocuklarımın ve torunlarımın her birinin ve kardeşlerim olan her birinizin her gün günahlarımızdan ve zaahlarımızdan tövbe ederken sevinç duymanızı ve kendinizi cennetteki babaya ve kurtarıcımıza yakın hissetmenizi ne kadar çok isterim. Cennetteki babanın sorumluluğu ve her evladının tövbe etmeye ihtiyacı vardır. Hangi günahlarımızdan tövbe etmeye ihtiyacımız vardır? Bizi engelleyen nedir? Ne şekilde gelişmemiz gerekir? Başkan Pekar'ın da tecrübe ettiği ve tanıklık ettiği gibi ben de içtenlikle tövbe ettiğimizde günahlarımızın hiçbir iz bırakmadan yok olacağını biliyorum. Ben içtenlikle tövbe ettiğimde şahsen sevinç, ferahlık ve Rabbin önünde kendime güvenim olduğunu hissediyorum. Benim için bu hayattaki en büyük mucize, Kızıldeniz'in yarılması, dağların yerlerinden oynaması, hatta bedenin iyileşmesi değildir. Cennetteki babamıza alçak gönüllülükle dua ederek yaklaştığımızda ve gayretli bir şekilde affedilmeyi rica ettiğimizde en büyük mucize gerçekleşir. ve sonra kurtarıcımızın kefaret amacıyla kurban oluşu sayesinde günahlarımızdan arınırız. İsa Mesih'in kutsal adıyla. Amin.
Brothers and sisters,
kardeşlerim, koro şefinin işaretiyle topluluk ayağa kalkacak ve koroya katılarak "Ben Tanrı'nın bir çocuğuyum" ilahisini söyleyecek. Ondan sonra 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı M. Russell Ballard'ı dinlemekten memnun olacağız. Onu yönetici gözetmenlikten gözetmen Dean M. Davis takip edecek. Ondan sonra 70'ler başkanlığından yaşlı Lynn G. Robbins bize hitap edecek. Onun sözlerinin ardından koro, "Cennetteki babam beni seviyor" ilahisini söyleyecek.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Bu konferans İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 186. yarı yıllık genel konferansıdır.
Birkaç
yıl önce ailem ve ben kutsal toprakları ziyaret ettik. Geziden kalan taze anılarımdan birisi, son akşam yemeğinin geleneksel yeri olan Yeruşalim'deki üst katta olan odayı ziyaret etmekti. Biz bu yerde dururken, İsa'nın öğrencileri için babasına yalvardığı yerde onlara Yuhanna'dan okudum. Onlar için istekte bulunuyorum. bizim gibi bir olsunlar. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde bir olsunlar. Bu kelimeleri okurken derinden etkilendim ve her zaman ailem, cennetteki babam ve onun oğlu ile bir olabilmem için kendimi o kutsal yerde dua ederken buldum. Aileler, arkadaşlar, Rab ve onun iade edilmiş kilisesi ile olan değerli ilişkilerimiz hayattaki en önemli şeyler arasındadır. Bu ilişkiler çok önemli olduğundan onlar el üstünde tutulmalı, korunmalı ve geliştirilmelidir. Kutsal yazılardaki en yürek parçalayan hikayelerden birisi şudur. Rabbin öğrencilerinden birçoğu onun öğrettiklerini ve öğretilerini kabul etmeyi zor buldular ve onlar geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. Bu öğrenciler ayrılırken İsa 12'lere döndü ve şöyle sordu. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz? Petrus cevap verdi. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Mesih'sin. Yaşayan Tanrı'nın oğlusun. O anda diğerleri kabul edemedikleri şeye odaklanmışken, havariler inandıkları ve bildikleri şeylere odaklanmayı seçtiler ve sonuç olarak Mesih ile kaldılar. Daha sonra Pentekost günü 12'ler kutsal ruh armağanını aldı. Mesih'e olan tanıklıklarında cesur hale geldiler ve İsa'nın öğretilerini daha tam olarak anlamaya başladılar. Günümüzde de farklı değil. Bazıları için Mesih'in inanma ve kalma daveti zor olmaya ya da kabul etmesi güç olmaya devam etmektedir. Bazı öğrenciler belirli bir kilise ilkesini veya öğretiyi anlamak için çaba sarf eder. Diğerleri tarihimizle ilgili veya geçmişteki ve günümüzdeki bazı üyelerin ve liderlerin eksiklikleri ile ilgili sorunlar bulurlar. Başkaları ise çok şey gerektiriyor diye bir dini yaşamayı hala zor bulur. Son olarak birileri iyi şeyleri yapmaktan usanmışlardır. Bu ve diğer sebeplerden dolayı bazı kilise üyeleri, belki de geri dönenlerle ve artık İsa ile dolaşmayanları takip etmeleri gerektiğini düşünerek kendi inançlarında bocalarlar. Eğer sizlerden herhangi biriniz inancında bocalıyorsa, size Petrus'un sorduğu aynı soruyu soruyorum. Siz kime gideceksiniz? Eğer kilisede aktif olmamayı ya da iade edilmiş İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesini terk etmeyi seçerseniz, nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Kilise üyeleri ve Rabbin seçilmiş liderleri ile artık dolaşmaz olmak kararı her zaman şu anda görülemeyen, uzun vadeli bir etkiye sahip olacaktır. Sizi inancınızla anlaşmazlık içine sokan bazı öğretiler, bazı ilkeler ve tarihin bazı parçaları olabilir ve bu iç kargaşayı çözmenin tek yolunun azizler ile artık dolaşmaz olmak olduğunu hissedebilirsiniz. Eğer benim yaşadığım kadar yaşarsanız, her şeyin kendi kendine çözüldüğü bir yolun olduğunu bileceksiniz. İlhamla gelen bir fikir ya da vahiy, bir mesele üzerinde yeni bir ışık tutabilir. Unutmayın, iade ediliş tek bir hadise değildir. Fakat açılmaya devam edecek, etmektedir. Peygamber, Joseph Smith'in aracılığıyla açığa çıkan harika gerçekleri asla terk etmeyin. Mormon kitabında bulunan Mesih'in öğretisini okumayı, düşünmeyi ve uygulamayı asla durdurmayın. Dürüst girişimler aracılığıyla Rabbin vahiy ettiği şeyleri anlamak için Rab'be eşit zaman vermeyi asla ihmal etmeyin. Sevgili dostum ve eski meslektaşım yaşlı Neil A. Maxwell bir keresinde şöyle demişti. Bir şey bizim tarafımızdan açıklanamadığı için bu şeyin açıklanamaz olduğunu varsaymamalıyız. Bu yüzden ayrılmak için ruhsal olarak tehlikeli bir seçim yapmadan önce, daha en başta sizi durmaya ve vazgeçmeden önce iade edilmiş İsa Mesih'in kilisesine olan tanıklığınızı size kazandıran her neyse, bunu dikkatlice düşünmeye teşvik ediyorum. Durun ve burada ne hissettiğinizi ve neden bunu hissettiğinizi düşünün. Kutsal Ruh'un size ebedi gerçekler hakkında tanıklık ettiği zamanları düşünün. Ebedi huzurlarına nasıl dönüleceğini bize öğreten kişisel, sevgi dolu cennetteki ebeveynlere olan inancınızı paylaşan başka kişileri bulmak için nereye gideceksiniz? En iyi arkadaşınız olan sadece sizin günahlarınız için değil, ayrıca her çeşit ağrılara, sıkıntılara ve ayartmalara katlanmış olan ve böylece inanıyorum ki inanç kaybı, zayıflığı da dahil olmak üzere bedene göre içinin merhametle dolabilmesi için onların zayıflıklarını üzerine alan, böylece bedene göre halkına zayıflıkları doğrultusunda nasıl yardım edeceğini bilecek olan kurtarıcının hakkında öğrenmek için nereye gideceksiniz? Ölümlü ve ebedi hayatlarımız için harika olanaklar, öğretiler ve rehberliklerle dolu ebedi mutluluğumuz ve huzurumuz için cennetteki babanın planı hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için nereye gideceksiniz? Unutmayın, kurtuluş planı ölümlü hayata anlam, amaç ve yön verir. Size ve sizin ailenize hizmet ederek Rabb'e hizmet etmeye derinden bağlı olan erkek ve kadınlar aracılığıyla öğretildiğiniz ve desteklendiğiniz detaylı ve ilhamlı bir kilise organizasyon yapısını bulmak için nereye gideceksiniz? Günümüzdeki zorluklar için Tanrı tarafından çağrılan ve size danışmanlık, anlayış, teselli ve ilham vermek için başka bir kaynak olan yaşayan peygamberleri ve havarileri bulmak için nereye gideceksiniz? Çocuklarınız ve torunlarınızla paylaşmak ve onlara iletmek istediğiniz belirlenmiş bir dizi değerler ve standartlara göre yaşayan insanları bulmak için nereye gideceksiniz? Ve tapınağın kurtarıcı kutsal törenleri ve antlaşmaları aracılığıyla gelen sevinci yaşamak için nereye gideceksiniz? Kardeşlerim, Mesih'in sevindirici haberini kabul etmek ve yaşamak zor olabilir. Her zaman zor olmuştur ve her zaman da böyle olacaktır. Hayat, dik ve zorlu bir patikadan yukarı çıkan yürüyüşçüler gibi olabilir. Soluklanmak, yönümüzü yeniden hesaplamak ve hızımızı ayarlamak için arada sırada duraklamak doğal ve normal bir şeydir. Herkesin yolda duraklaması gerekmez. Fakat şartlarınız gerektirdiğinde bunu yapmak yanlış bir şey olmaz. Aslında Mesih'in sevindirici haberinin hayat suyu ile kendilerini yenileme fırsatından tam olarak yararlanmak isteyenler için bu olumlu bir şey olabilir. Tehlike, birisi yaşam ağacına giden yoldan uzaklaşmayı seçtiğinde gelir. Bazen öğrenebilir, çalışabilir ve bilebiliriz. Ve bazen de inanmak, güvenmek ve umut etmek zorundayız. Sonuçta her birimiz kurtarıcının sorusuna cevap vermek zorundayız. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz? Hepimiz bu soruya kendi cevabımızı bulmak zorundayız. Bazıları için cevap kolaydır. Diğerleri için bu zordur. Neden bazıları için inanmaya, güvenmenin diğerlerine göre daha kolay olduğunu biliyormuşum gibi davranmak istemiyorum. Ben cevapların her zaman bulunduğunu bildiğim için minnettarım. Ve eğer onları ararsak, doğru bir amaçla ve dua dolu bir kalbin tam amacıyla gerçekten ararsak, sevindirici haberin yolundan devam ettiğimiz sürece en sonunda sorularımıza cevaplar bulacağız. Hizmetim sırasında yoldan çıkıp imanlarının denenmesinden sonra dönen kişileri tanıyorum. giderek daha çok sayıda Tanrı'nın çocuklarını sevindirici haberin yolunu bulmalarına ve bu yolda kalmalarına davet etmemiz benim samimi umudumdur ki böylece onlar da bütün diğer meyvelerden daha çok arzu edilen bu meyveden yiyebilirler. Benim yürekten ricam şudur ki inancı konusunda bocalayan insanları teşvik edeceğiz, kabul edeceğiz, anlayacağız ve seveceğiz. Kardeşlerimizden hiçbirini göz ardı etmemeliyiz. Hepimiz bu yolda farklı yerlerdeyiz ve dolayısıyla birbirimize yardım etmemiz gerekir. Tıpkı Rabb'e yeni dönenlere samimi karşılama ruhuyla kollarımızı açmamız gerektiği gibi, aynı şekilde inançları hakkında soruları olan ve inançlarında bocalayanları da kucaklamalı ve desteklemeliyiz. Başka bir tanıdık metaforu kullanarak, her kim Tanrı'nın ve Mesih'in dümende olduğu emektar Siyon gemisini terk etmeyi düşünürse, duraklaması ve bunu yapmadan önce dikkatlice düşünmesi için dua ediyorum. Lütfen şunu bilin ki rüzgarlı ve dalgalı büyük fırtınalar emektar geminin üzerine çarpsa bile kurtarıcının her zaman gemide olduğunu ve onun sus, sakin ol emriyle fırtınayı azalayabileceğini unutmayın. O zamana kadar korkmamalıyız ve sarsılmaz bir imana sahip olmalıyız ve bilmeliyiz ki rüzgar da, göl de onun sözünü dinler. Kardeşlerim, Rabbin adıyla size söz veriyorum ki, o asla kilisesini terk etmeyecektir ve o asla herhangi birimizi terk etmeyecektir. Petrus'un kurtarıcının sorusuna ve sözlerine verdiği cevabı hatırlayın. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Mesih'sin, yaşayan Tanrı'nın oğlusun. Tanıklık ederim ki insan çocuklarına kurtuluşun geleceği başka hiçbir ad, başka hiçbir yol veya imkan verilmemiştir. Kurtuluş yalnızca Mesih'in adı ve aracılığıyla gelecektir. Ayrıca tanıklık ederim ki İsa Mesih günümüzde havariler ve peygamberler çağırmıştır ve kilisesini fırtınadan ve gazaptan bir sığınak olarak öğretiler ve emirlerle geri getirmiştir ki dünyadaki insanlar tövbe edip ona dönmediği sürece bu fırtınalar ve gazaplar kesinlikle gelecektir. Buna ilaveten tanıklık ederim ki Rab herkesi kendine gelmeyi ve iyiliğinden pay almaya çağırır ve kendisine gelen hiç kimseyi siyah ve beyaz, köle ve özgür, erkek ve kadın reddetmez ve Tanrı katında herkes eşittir. İsa kurtarıcımız ve fidye ile kurtaranımızdır ve eğer sevindirici haberin yolunda kalır ve onun izinden gidersek, onun iade edilmiş sevindirici haberi bizi cennetteki ebeveynlerimizin huzuruna güvenli bir şekilde geri götürecektir. Bütün bu şeylere İsa Mesih'in adıyla tanıklık ederim. Amin.
Kutsal yazılarda kaydedilmiş en dikkate değer ve dokunaklı tecrübelerden biri kurtarıcının ölümü ve dirilişinin takibinde Amerika kıtasındaki halkı ziyaret etmesini anlatan hikayedir. İnsanlar öyle büyük bir yıkım yaşamışlardı ki bu yıkım bütün yeryüzünün şeklinin bozulmasına sebep oldu. Bütün bu olayların kayıtları takip eden felaketle birlikte insanların ağlamaya devam etmeleri ve bütün derin acılarının ortasında iyileşme, huzur ve kurtuluşu çok arzu etmeleriyle bağlantılıdır. Kurtarıcı gökten indiğinde insanlar iki kez onun ayaklarına kapandılar. Birincisi o ilahi yetkiyle şu sözleri bildirdikten sonra oldu. İşte ben peygamberlerin dünyaya geleceğine dair tanıklık ettikleri İsa Mesih'im. Ve işte ben dünyanın ışığı ve hayatıyım. Ardından o oradakileri şu sözlerle davet etti. Kalkın yanıma gelin ve ellerinizi böğrüme koyun ve ellerimdeki ve ayaklarımdaki çivi izlerini de yoklayın. Böylece benim İsrail'in tanrısı ve bütün dünyanın tanrısı olduğumu ve dünyanın günahları için öldürülmüş olduğumu bilin. Ve herkes gidip de kendi gözleriyle tanık olduktan sonra hepsi bir ağızdan şöyle diyerek haykırdı. Hozana, yücelerden yüce Tanrı'nın adı kutlu olsun. Ve sonra ikinci kez İsa'nın ayaklarına kapandılar. Fakat bu sefer bir amaç içindi. Çünkü ona secde ettiklerini öğreniyoruz. Bu yılın başında Birleşik Devletler'in batısında bir çadır kazığını ziyaret etmek için görevlendirilmiştim. Sıradan bir pazar günüydü, sıradan bir toplantıydı, kilisenin sıradan üyeleriyle beraberdik. İnsanların ibadet salonuna girişlerini ve saygılı bir şekilde boş yerlere doğru hareket etmelerini izledim. Son saniyede fısıltılı konuşmalar koridorda yankılanıyordu. Anneler ve babalar bazen boşuna da olsa hareketli çocuklarını susturmaya çalışıyorlardı. Her şey normaldi. Fakat sonra toplantı başlamadan önce ruh tarafından ilham verilen kelimeler aklıma geldi. Bu üyeler sadece bir görevi tamamlamak ya da konuşmacıları dinlemek için gelmemişlerdi. Onlar buraya daha derin ve daha önemli bir nedenle gelmişlerdi. Onlar ibadet etmek için gelmişlerdi. Toplantı ilerledikçe topluluktaki çeşitli üyeleri gözlemledim. Neredeyse göksel bir ifadeleri, saygılı ve huzurlu bir halleri vardı. Onlarla ilgili bir şeyler içimi ısıttı. Onların o pazar günü tecrübe ettikleri şey oldukça olağanüstü bir şeydi. Onlar ibadet ediyorlardı. Onlar cenneti tecrübe ediyorlardı. Bunu onların yüzlerinde görebiliyordum. Ben de sevindim ve onlarla ibadet ettim. Bunu yaptığımda ruh benim yüreğime konuştu. Ve o gün kendim hakkında, Tanrı hakkında ve hayatımızdaki gerçek ibadetin rolü hakkında bir şeyler öğrendim. Son zaman azizleri kilise çağrılarında hizmet etmek söz konusu olduğunda fevkaladır dedirler. Fakat bazen işimize başlarken sıradan bir biçimde sadece bir işi yaparmışçasına başlıyor olabiliriz. Bazen toplantılara katılımımız ve krallıktaki hizmetimiz ibaretin kutsal unsurundan yoksun olabilir. Ve bu olmadan mukayese edilemeyecek sonsuz ruhsal bir tecrübeyi kaçırmış oluruz. Sevgi dolu cennetteki babanın çocukları olarak hak kazandığımız bir şeyi. İbadet, bir kaza eseri, mutlu bir olay olmaktan çok uzakta olup, ruhsal hayatımız için çok önemlidir ve onun merkezidir. Bu bizim tecrübe etmek için arzu etmemiz, aramamız ve çabalamamız gereken bir şeydir. Tanrı'ya ibadet ettiğimizde, ona saygı dolu bir sevgiyle, alçak gönüllülükle ve büyük bir hayranlıkla yaklaşırız. Onu egemen kralımız, evrenin yaratıcısı, sevgili ve son derece sevgi dolu babamız olarak tanır ve kabul ederiz. Ona saygı gösteririz ve hürmet ederiz. Kendimizi ona teslim ederiz. Kalbimizi bütün gücümüzle dua ederek açarız. Onun sözünü el üstünde tutarız. Onun lütfuyla mutlu oluruz ve adanmış bir sadakatle onu takip etmeye söz veririz. İsa Mesih'in bir öğrencisinin hayatında Tanrı'ya ibadet etmek öylesine önemli bir unsurdur ki, eğer onu kalplerimize kabul etmede başarısız olursak, meclislerimizde, kiliselerimizde ve tapınaklarımızda onu boşuna ararız. Gerçek öğrenciler göğü ve yeri ve denizi ve suların pınarlarını yaratan Rabbin adını gece gündüz anarak ona ibadet etmeyi isterler. Bizden belki de çok da farklı olmayan diğer insanların kutsal olanın huzurunda nasıl yüz yüze geldiklerini, nasıl davrandıklarını ve ibadet ettiklerini inceleyerek gerçek ibadetle ilgili pek çok şeyler öğrenebiliriz. ...19. yüzyılın ilk kısmında Mesihçi insanların tümü Tanrı'nın hala insanlarla konuştuğu fikrini terk etmişlerdi. Fakat bu durum 1820 baharında bir çiftlikte yetişmiş mütevazi bir delikanlının bir koruya girip dizleri üzerine çöküp dua etmesiyle sonsuza kadar değişti. O günden sonra dikkate değer görümler, vahiyler ve ilahi görünüşler akışı yeryüzünü kapladı. Ve orada yaşayanlara Tanrı'nın ve onun insanlarla olan ilişkisinin doğası ve amacı ile ilgili kıymetli bilgi bahşedildi. Oliver Cowdery o günleri tanımlarken hiç unutulmaması gerekir dedi. Arkasından hissettiği o güçlü sevinci, hayreti ve şaşkınlığı ifade etti. Oliver'ın sözleri ilahi olana edilen gerçek ibadete eşlik eden ilk unsurları yansıtır ki bunlar muhteşem bir hayranlık ve çok derin bir minnettarlık hissidir. Her gün özellikle Şabat günü cennetin mucizesini ve ululuğunu yaşamak için ve Tanrı'ya onun bereketli iyiliğine ve çok büyük merhametine övgülerimizi sunmak için sıra dışı bir imkanımız vardır. Bu bizi umuda yönlendirir. Bunlar ibadetin ilk unsurlarıdır.
These are the first elements of worship.
Kutlu Pentekost gününde kutsal ruh Mesih'in öğrencilerinin kalplerine ve zihinlerine onları ışık ve bilgiyle doldurmak için girdi. O güne kadar onlar zaman zaman ne yapmaları gerektiğinden emin değildiler. Yeruşalim kurtarıcının bir takipçisi için tehlikeli bir yerdi ve kendilerine ne olacağını merak etmiş olmalıydılar. Ancak kutsal ruh kalplerini doldurduğunda şüphe ve tereddüt yok oldu. Gerçek ibadetin bu yüce deneyimi sayesinde Tanrı'nın azizleri ilahi ışığı, bilgiyi ve güçlenmiş bir tanıklığı aldılar ve bu da imana yönlendirdi. O andan itibaren havariler ve azizler kararlı bir yönde hareket ettiler. İsa Mesih'i bütün dünyaya cesurca vaaz ettiler. Ruhen ibadet ettiğimizde ışığı ve gerçeği ruhlarımıza davet ederiz ki bu imanımızı güçlendirir. Bunlar da gerçek ibadetin gerekli unsurlarıdır. Mormon kitabından öğreniyoruz ki genç alma isyankarlığının sonuçlarının açısından kurtulduğu andan itibaren hiç aynı kişi olmadı. O cesaretle ülkeyi bir baştan öbür başa dolaşıp bütün halkın arasına gitti. Kiliseye verdiği bütün zararları onarmak için canla başla çalıştı. Onun her şeye gücü yeten Tanrı'ya olan sürekli ibadeti enerji dolu öğrencilik halini aldı. Gerçek ibadet bizi sevgili öğretmenimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in samimi ve ağırbaşlı öğrencileri haline dönüştürür. Değişiriz ve daha çok onun gibi oluruz. Böylece daha anlayışlı ve daha yardımsever oluruz. Daha affedici, daha sevecen. Şunu anlarız ki etrafımızdakilerden nefret ederken, onları kapı dışarı ederken ya da hiçe sayarken aynı anda Tanrı'yı seviyoruz demek mümkün değildir. Gerçek ibadet öğrencilik yolunda yürümek için sarsılmaz bir kararlılığa yönlendirir. Ve bu kaçınılmaz bir şekilde ilahi sevgiye yönlendirir. Bunlar da ibadetin gerekli unsurlarıdır. O sıradan toplantı evinde, o sıradan çadır kazığında, o sıradan başlamış olan pazar sabahını düşündüğümde hayatımı sonsuza kadar kutsayacak olan o olağanüstü ruhsal tecrübeden dolayı bugün bile duygulanırım. Şunu öğrendim ki zamanımızı, hizmet çağrılarımızı ve görevlerimizi olağanüstü bir şekilde idare etsek bile mükemmel birey, aile ya da lider olarak listemizdeki bütün kutucukları işaretlesek bile eğer merhametli kurtarıcımıza, cennetteki kralımıza ve görkemli Tanrımıza ibadette başarısız olursak sevindirici haberin, sevincinin ve huzurunun çoğunu kaçırmış oluruz. Tanrı'ya ibadet ettiğimizde Amerika kıtasındaki eski insanların gösterdiği aynı saygıyla onu tanır ve kabul ederiz. Biz ona mucizenin ve ululuğun akıl ermez duygularıyla yaklaşırız. Tanrı'nın iyiliğine şükranla hayran kalırız ve böylece umut sahibi oluruz. Tanrı'nın sözünü iyice düşünürüz ve bu ruhumuzu ışık ve gerçekle doldurur. Biz sadece kutsal ruhun ışığıyla görülebilecek ruhsal bakış açılarını kavrarız ve böylece iman sahibi oluruz. İbadet ettiğimizde ruhumuz arınmış olur ve biz sevgili kurtarıcımız İsa Mesih'in izinden yürümeye söz veririz ve bu azimle ilahi sevgi sahibi oluruz. İbadet ettiğimizde kalplerimiz kutsal Tanrımıza sabah, öğlen ve gece övgüyle yanaşır. Biz onu kiliselerimizde, evlerimizde, tapınaklarımızda ve bütün işlerimizde sürekli olarak kutsal sayar ve onurlandırırız. İbadet ettiğimizde kalplerimizi İsa Mesih'in kefaretinin iyileştirici gücüne açarız. Hayatlarımız ibadetimizin bir işareti ve ifadesi haline gelir. Kardeşlerim, ruhsal tecrübelerimiz etrafımızda olanlardan çok güçlü bir şekilde etkilenmez ama kalbimizde olanlardan çok güçlü bir şekilde etkilenir. Tanıklık ederim ki gerçek ibadet sıradan kilise toplantılarını olağanüstü ruhsal ziyafetlere dönüştürecektir. Bu hayatlarımızı zenginleştirecek, anlayışımızı genişletecek ve tanıklıklarımızı güçlendirecektir. Kalplerimizi Tanrı'ya açtığımızda eski mezmurcu gibi onun kapılarına şükranla, avlularına övgüyle gireriz. Şükrederiz ona, adına övgüler sunarız. Çünkü Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur, sadakati kuşaklar boyunca sürer. Samimi ve içten ibadetle, umutta, imanda ve ilahi sevgide tomurcuklanır ve olgunlaşırız. Ve bu süreç aracılığı ile ruhumuza göksel ışığı toplarız ki bu ışık hayatımızı ilahi anlamda kalıcı huzurla ve ebedi sevinçle doldurur. Bu ibadetin hayatımızdaki nimetidir. İsa Mesih'in kutsal adıyla bunu alçak gönüllülükle tanıklık ederim. Amin.
In his mortal life, İsa Mesih ölümlü hayatında sevgi dolu bir yargıçtı ve olağanüstü bilgili ve sabırlıydı. O kutsal yazılarda adil yargıç diye bilinir ve bize olan nasihatı ile adil yargıyla yargılamaktır. Ve iyilik yapmaya ve adil bir şekilde yargılamaya yönelten o ruha güvenmektir. Onun yargıladığı gibi yargılamamıza yardım etmek için 12 nefiliye şu nasihatı verdi. Size vereceğim adil yargıya göre bu halkın yargıçları olacaksınız. O halde nasıl insanlar olmalısınız? Doğrusu size derim ki benim gibi olmalısınız. O kendisi gibi olma nasihatini verdiğinde bunun nasıl adilce yargılama bağlamında olduğunu bazen unuturuz. Adaletsiz yargıcın utanç verici bir örneği kaybolmuş koyun benzetmesinden gelir ki o zaman Ferisiler ve din bilginleri hem kurtarıcıyı hem de beraber yemek yediği kişileri yanlış yargılayıp şunu söylediler. Bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor. Ancak gerçeğin farkında olmayan kendileri günahkardı. Suçlayıcı yürekleri olduğundan din bilginleri ve Ferisiler kaybolmuş koyunu kurtarmanın sevincini asla anlayamadılar. Zina ederken yakalanmış bir kadını kurtarıcıya getirenler yine din bilginleri ve Ferisilerdi ve onun bu kadını Musa yasasına göre yargılayıp yargılayamayacağını görmek istediler. Hikayenin geri kalan kısmını adaletsiz yargılarından dolayı onun onları nasıl alçalttığını ve bilinçleri tarafından nasıl suçlu bulunup birer birer ayrıldıklarını biliyorsunuz. O sonra kadına şunu dedi: "Ben de seni yargılamıyorum. Git artık bundan sonra günah işleme." Ve kadın o andan itibaren Tanrı'yı yüceltti ve onun adına inandı. Her birimizin içindeki doğal erkek ve kadının başkalarını suçlama ve adaletsiz ya da kendini beğenmiş bir şekilde yargılama eğilimi vardır. Hatta bu kurtarıcının havarilerinden ikisine Yakup ve Yuhanna'nın başına geldi. Samiriyelilere ait bir köyün halkı kurtarıcıya saygısızca davrandıklarında onlar çok kızmıştı. Onlar bunu görünce Rab İlyas'ın yaptığı gibi bunları yok etmek yerine bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı ve dedi ki siz ne tür ruhtan olduğunuzu bilmiyorsunuz. Çünkü insanoğlu insanların canlarını yok etmeye değil ancak onları kurtarmaya geldi. Bugünkü genel yargıçlar Yakup ve Yuhanna'nın o durumda suçladıkları gibi herhangi bir benzer dürtüden sakınmalıdır. Adil bir yargıç itiraflara karşı merhametli ve anlaşılı olarak yanıt verir. Örneğin hatalı bir genç, kurtarıcının sevgisini gözetmeni aracılığıyla hissederek ve sevinçle ve kefaretin iyileştirici gücüyle dolarak gözetmenin odasından ayrılmalıdır. Utandırılmış ya da hor görülmüş bir şekilde ayrılmamalıdır. Aksi halde gözetmen bilmeyerek kaybolmuş koyunu bozkırın derinliklerine kaçırmış olabilir. Yine de merhamet disiplinle olan ihtiyacı geçersiz kılmaz. Disiplin kelimesi Latince kelimeler olan discret öğrenmek ya da disciplus öğrenen kişiden gelir ki bu öğretmene bağlı olan kimseyi bir öğrenci ve bir takipçi yapar. Rabbin yaptığı gibi disipline etmek sevgiyle ve sabırla öğretmek demektir. Kutsal yazılarda Rabbin disiplin hakkında konuşurken sık sık terbiye etmek kelimesini kullanır. Terbiye etmek kelimesi Latince cactus kelimesinden gelir ki bu namuslu ya da saf demektir ve saf haline getirmek için terbiye demektir. Bu dünyada bir dünyevi yargıç bir insanı mahkum eder ve onu hapishaneye kapatır. Bunun tersine Mormon kitabı bize şunu öğretir ki biz kasten günah işlediğimizde kendi kendimizin yargıcı oluruz ve kendimizi ruhsal hapishaneye sevk ederiz. İronik olarak bu durumdaki genel yargıç hapishanenin kapılarını açan anahtarlara sahiptir. Çünkü bu terbiye ile onlara her durumda ayartmadan kurtulmaları için bir yol hazırlarım. Adil bir yargıcın yaptıkları merhametli, sevgi dolu ve kurtarıcıdır, suçlayıcı değildir. Genç Joseph Smith, altın levhaları almadan önce 4 yıl bir deneme sürecinden geçerek disipline edildi. Çünkü Rabbin emirlerini yerine getirmedin. Sonra Joseph, el yazısı 106 sayfayı kaybettiğinde o tekrar disipline edildi. gerçekten pişman olmasına rağmen Rab yine de kısa bir süre önce ayrıcalıklarını geri aldı. Çünkü ben kimi seversem terbiye de ederim öyle ki onların günahlarını affedebilsin. Joseph şöyle dedi: Melek Urim ve Tümim'i bana geri verince sevindi ve Tanrı'nın bağlılığından ve alçak gönüllülüğümden dolayı benden memnun olduğunu ve pişman olup tövbe ettiğim ve dua etmeye gayretli olduğum için beni sevdiğini söyledi. Rab, Joseph'e yürek değiştirici bir ders öğretmeyi istediği için ondan yürek parçalayıcı bir fedakarlık istedi. Bu fedakarlık disiplinin önemli bir parçasıydı. Eski günlerde fedakarlık kurban etmek, bir şeyi ya da birisini kutsal yapmak anlamına geliyordu. Birisine bağlı olarak bunu terbiye etmek kelimesinin anlamı paklaştırmak ile birleştirebiliriz. Aynı şekilde eski İsrail'de bağışlanma bir günah ya da suç sunusu ya da kurban sayesinde sağlanırdı. Kurban sadece büyük ve son kurbanı işaret etmedi. Ama aynı zamanda kurtarıcının kefaret için olan derin bir minnettarlık hissini yaratmakta yardımcı oldu. Pişmanlığımızın bir parçası olarak fedakarlık etme, kurban etme isteksizliği, onun aynı günah için olan daha büyük fedakarlığıyla alay eder ya da küçümser ve onun acı çekişini önemsizleştirir. Minnettarsızlığın nasırlanmış bir işaretidir. Diğer bir taraftan, fedakarlığın tatlı ironisinden ötürü biz aslında sonsuz değeri olan bir şeyi, onun merhametini ve bağışlamasını ve en sonunda babanın sahip olduğu her şeyi elde ederiz. Tövbe sürecinin bir parçası olarak fedakarlık aynı zamanda vicdan azabını, vicdan huzuru ile yer değiştirmeye yardımcı olacak, iyileştirici bir merhem vazifesi görür. Feda etmeden bir kişi, bir şeyin kendisinden saklandığının kalıcı bir bilincinden dolayı kendi kendini affetmekte zorlanabilir. Aramızda birkaç kişi genel yargıç olmak üzere hizmete çağrılırken, adil yargının ilkeleri hepimiz için geçerlidir. Özellikle çocuklarıyla bu ilkeleri her gün kullanma fırsatına sahip olan ebeveynler için. Bir çocuğa etkili bir şekilde öğretmek, iyi bir anne baba olmanın en önemli unsurudur ve severek disipline etmek, adil bir yargıç olmanın gerçek özüdür. Başkan Joseph F. Smith şöyle öğretti: Eğer çocuklar karşı geliyor ve onları kontrol etmek zor ise, sevgi ile bunun üstesinden gelene kadar onlara karşı sabırlı olun ve sonra istediğiniz şekilde onların karakterini şekillendirebilirsiniz. Bundan dolayı anlaşılıyor ki peygamberler nasıl disipline edileneceğini öğretmek konusunda sanki her zaman Mesih'e benzer niteliklerden bahsediyorlar. Öğreti ve antlaşmalar bize disiplinle ilgili şu iyi bilinen öğüdü verir: Hiçbir güç ya da etki rahipliğin yetkisiyle muhafaza edilemez ya da edilmemesi gerekir. Sadece ikna ederek, sabırla, nezaketle, yumuşak huylulukla ve samimi sevgiyle, ruhu iki yüzlük olmadan ve hile olmadan son derece yüceltecek nezaket ve saf bilgiyle, kutsal ruh tarafından ilham aldığımızda, çok zaman geçmeden kişiyi şiddetle azarlayın ve sonra azarladığınız bu kişiye karşı artan bir sevgi gösterin. Bu kutsal yazı kızgınlıkla ilham alındığında, kutsal ruh tarafından ilham alındığında azarlamamızı öğretir. Kutsal ruh ve kızgınlık birbiriyle uyuşmaz. Çünkü içinde çekişme ruhu olan kişi benden değildir. Ancak çekişmenin babası olan şeytandandır ve şeytan insanların yüreklerini öfkeyle çekişmeleri için kışkırtır. George Albert Smith şunu öğretti: Kaba şeyler genelde Rabbin ilhamı altında söylenmez. Rabbin ruhu nezaketin ruhudur, sabrın ruhudur, ilahi sevginin ve hoşgörünün ve tahammülün ruhudur. Ama içimizde tahrip edici bir halde hata arayan bir ruh varsa, bu asla cennetteki babamızın ruhunun yoldaşlığının bir sonucu olarak gelmez ve her zaman zarar verir. Nezaket, katı yürekleri açmak ve inatçı ruhları yatıştırmak için Tanrı'dan bize verilen güçtür. Kurtarıcı Nefilileri ziyaret ettiğinde çocuklarla beraber olağanüstü bir şey yaptı ve öyle oldu ki topluluğun çocuklarına öğretip onlara hizmet etti ve onların dillerini çözdü. Onlar da babalarına büyük ve harikulade sözler söylediler. Ve onlar bu çocukları hem görüp hem de duydular. Evet, küçük çocuklar bile ağızlarını açıp harikulade sözler söylediler. Belki de küçük çocukların ağızlarını açmasından daha önemlisi, Rab onların şaşırıp kalmış anne ve babalarının gözlerini ve kulaklarını açıyordu. Bu anne babalara sonsuzluğa doğru bir anlık bakışın olağanüstü armağanı verilmişti ve kendi çocuklarının gerçek kimliğini ve ölümlü hayattan önceki kişiliklerini gördüler. Bu, anne babaların çocuklarına ne şekilde baktıklarını ve onlara ne şekilde davrandıklarını sonsuza dek değiştirmez miydi? Goethe'den bir alıntının şu değişimine bayılıyorum. Alıntı yapıyorum. Bir çocuğa ne şekilde baktınız, onlara ne şekilde davrandığınızı gösterir. Ve onlara ne şekilde davrandınız, onların gelecekte ne olacaklarını gösterir. Anlatı bitmiştir. Bir çocuğun gerçek kimliğini hatırlamak, adil bir yargıcın görüşünü ilahi yoldan esinlendiren bir öngörü armağanıdır. Başkan Thomas S. Manson bize şöyle öğretti. Çözülmesi gereken bir problemin sevilmesi gereken bir insandan daha önemli olmasına asla izin vermeyin. Özellikle kendi çocuklarımız için adil yargıçlar olmak ne kadar önemli bir ilkelidir. İsa Mesih'in yargıladığı gibi adil yargıyla yargılamanın tek bir yolu vardır ve bu onun gibi olmaktır. O halde nasıl erkekler ve kadınlar olmalısınız? Doğrusu size derim ki benim gibi olmalısınız. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
We are indeed grateful.
Bu sabah sundukları güzel müzik için Mormon Tabernacle Korosu'na ve onların koro şeflerine ve orkçularına minnettarız. Bu oturumdaki son konuşmacımız birinci başkanlıktaki birinci danışman Başkan Henry B. Eyring olacak. Başkan Eyring'in sözlerinin ardından koro, gelin siz minnettar İnsanlar gelin ilahisini söyleyerek bu toplantıyı sonlandıracak. Ardından kapanış duası Pazar Okulu Genel Başkanlığındaki birinci danışman kardeş Devon G. Durant tarafından edilecek. Başkan Eyring.
My dear brothers and sisters.
Sevgili kardeşlerim, İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi dahilinde bütün dünyaya yayılmış olan sizler, Başkan Thomas Manson bu Şabat gününde konferansta konuşmamı istediği için çok minnettarım. Dua ederim ki kutsal ruh benim sözlerimi sizin kalplerinize taşıyacak. Bugün kalbin hisleri hakkında konuşmak istiyorum. Odaklanacağım hislerden birisi minnettarlık, özellikle Şabat günü hakkında. Pek çok şey için minnettarlık duyarız. Bir yabancıdan gördüğümüz nezaket için, aç olduğumuzda sunulan bir yemek için, fırtına çıktığında başımızı sokabileceğimiz sıcak bir ev için, kırık bir kemik iyileştiği için ve yeni doğmuş bir bebeğin yürekten ağlayışı için pek çoğumuz böyle zamanlarda minnettarlık hissettiklerini hatırlayacaktır. Son zaman azizleri için Şabat günü bir minnettarlık ve sevgi anıdır. Aslında günüdür. Rab, Missouri Jackson vilayetinde olan azizlere 1831 yılında dualarının ve şükranlarının göğe doğru yönlendirilmesi gerektiğine dair talimat verdi. İlk azizlere Şabat gününün nasıl kutlanılacağına ve nasıl oruç tutulup dua edileceğine dair bir vahiy verildi. Onlara ve bizlere Şabat gününde nasıl ibadet edileceği ve şükredileceği Rab tarafından bildirildi. Anlayacağınız gibi en önemli şey armağan verenler için hissettiğimiz sevgidir. Şabat gününde nasıl şükredeceğimiz ve nasıl sevgi göstereceğimiz ile ilgili Rabbin sözleri şunlardır. Alıntı yapıyorum. Onlara şöyle diyerek bir emir veriyorum. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün gücünle, aklınla ve kuvvetinle seveceksin. Ve İsa Mesih'in adıyla ona hizmet edeceksin. Her şeyde Tanrın Rabbe şükredeceksin. Tanrın Rabbe doğrulukla bir kurban sunacaksın. Hatta kırık bir yürek ve pişman bir ruhtan oluşan. Ve ondan sonra Rab, armağanlar bağışlayan cennetteki Baba ve İsa Mesih'e şükretmediğimiz zaman başımıza gelecek olan tehlikeler hakkında bizi uyararak şöyle devam eder. Ve onun elini her şeyde kabul etmeyenler ve onun emirlerine itaat etmeyenler hariç insan yaptığı hiçbir şeyde Tanrı'yı gücendirmez ya da onun öfkesi hiç kimseye karşı alevlenmez. Alıntı bitmiştir. Dinleyicilerin arasındaki pek çoğunuz Tanrı'yı hatırladığımız ve verdiği nimetler için ona şükrettiğimiz bir gün olan Şabat gününde şimdiden sevinç buluyorsunuz. Şu bilinen şarkıyı hatırlıyorsunuzdur. Hayatın dalgaları altında sürüklendiğinizde, cesaretiniz kırıldığında, her şeyin kaybolduğunu düşündüğünüzde, nice nimetlerinizi sayın, birer birer onlara isim verin ve Rabbin ne yaptığı sizi şaşırtacaktır. Nimetlerinizi sayın, birer birer onlara isim verin, nimetlerinizi sayın, Tanrı'nın ne yaptığını görün. Daha önce endişe yükü altında kaldınız mı? Taşımak için çağrıldığınız çarmıh ağır mı geliyor? Nice nimetlerinizi sayın, her kuşku uçup gidecek ve günler geçip giderken siz şarkı söylüyor olacaksınız. Endişe yükü altında kaldığını hisseden vefalı son zaman azizleri bana mektuplar gönderip beni ziyaret ederler. Bazıları en azından kendileri için her şeyin kaybolduğunu hissetmeye başlamışlardır. Umuyorum ve dua ediyorum ki Şabat gününde minnettar olma hakkında söyleyeceklerim kuşkuların uçup gitmesine ve kalplerinizde şarkıların söylenmesine başlamasına yardımcı olur. Şükredebileceğimiz bir nimet ne olursa olsun bizim orada Rabbin sofrası toplantısında onun adıyla bir ya da iki öğrencilerden daha fazla olarak toplanmış olmamızdır. Bazı kişiler yataklarından kalkamadıkları için evdedirler. Bizim olduğumuz yerde olmak isteyen ama bunun yerine hastanelerde hizmet veren ve kamu güvenliğini sağlayan ya da bir çölde ya da ormanda kendi hayatlarını riske atıp bizi koruyan bazı kişiler vardır. Aslında tek bir aziz ile bile beraber olabilmemiz ve Rabbin sofrasından yiyip içebilmemiz Tanrı nezaketi için minnettarlık ve sevgi hissetmeye başlamamıza yardım edecektir. Peygamber Joseph Smith'in ve iade edilmiş sevindirici haberin sayesinde sayabileceğimiz başka bir nimet ise her hafta hazırlanan, kutsanan ve Tanrı'nın yetkili hizmetkarları tarafından dağıtımı yapılan Rabbin sofrasından yiyip içebilme fırsatımızın olmasıdır. Kutsal ruh rahipliğe sahip yetkili kişiler tarafından sunulan Rabbin sofrası dualarındaki sözlerin cennetteki babamız tarafından kabul edildiğini bize tasdik ettiğinde minnettar olabiliriz. Sayabileceğimiz bütün nimetlerin arasındaki en büyük nimet Rabbin sofrasından yiyip içtiğimizde gelen bağışlanma hissidir. Kurtarıcı için daha büyük bir sevgi ve minnettarlık hissedeceğiz ki onun sonsuz kurbanlığı bizim günahlardan temizlenmemizi mümkün kılmıştır. Ekmek ve sudan yiyip içtiğimizde onun bizim için acılar çektiğini hatırlarız. Ve onun bizim için yaptığı şeyler adına minnettarlık hissettiğimizde onun bizim için olan sevgisini ve ona olan sevgimizi hissedeceğiz. Aldığımız bu sevgi nimeti her zaman onu hatırlayacağımıza dair verilen emri tutmamızı daha kolay hale getirecektir. Yapmış olduğumuz antlaşmalara sadık kaldığımızda cennetteki babanın her zaman bizimle beraber olacağına dair söz verdiği kutsal ruha karşı sevgi ve minnettarlığı benim hissettiğim gibi siz de hissedebilirsiniz. Her pazar bütün bu nimetleri sayabiliriz ve minnettarlık hissedebiliriz. Şabat günü aynı zamanda cennetteki babanın çocuklarını sevmek ve onlara hizmet etmek amacıyla vaftiz sularında yaptığımız antlaşmayı hatırlamamız için mükemmel bir zamandır. Şabat gününde bu sözü tutmak, kardeşlerimiz arasında imanı ve sevgiyi geliştirmek için bütün kalbimizle bir sınıfa ya da kurula katılmayı içerecektir. Bu söz, hizmet çağrılarımızı neşeli bir şekilde yerine getirmeyi de içerecektir. Utah Bountiful'daki bir hizmetler kurulunda olduğu kadar Idaho'daki bir pazar okulu sınıfında öğretmenlik yaptığım birçok pazar günü için minnettarım ve anaokulunda eşimin bir yardımcısı olarak hizmet ettiğim zamanları hatırlıyorum. Oradaki esas görevim oyuncakları çocuklara dağıtmak ve toplamaktı. Benim Rab için olan basit hizmetimin cennetteki babanın çocuklarının hayatında önemli olduğunu ruh sayesinde fark etmem yıllar aldı. Çocuklardan bazıları bu Şabat günlerinde onlar büyük öğretmen adına hizmet etmek için gösterdiğim acemi çabalarımı hatırlayıp bana teşekkür ettiler. Şabat gününde verdiğimiz kendi hizmetimizin sonuçlarını bazen göremediğimiz gibi Rabbin diğer hizmetkarlarının toplu etkisini de göremeyebiliriz. Fakat Rab kendi krallığını sessizce kendi sadık ve alçak gönüllü çobanlarının vasıtasıyla az bir gösterişle 1000 yıllık görkemli geleceğine doğru inşa etmektedir. Giderek artan bu itişamı ancak kutsal ruhun sayesinde görebiliriz. Sadece birkaç üyenin ve tek bir ailenin, benim ailemin bulunduğu küçücük bir New Jersey dalında Rabbin sofrası toplantılarına katılarak büyüdüm. Ben 75 yıl önce Philadelphia'da Pennsylvania ve New Jersey'den gidebileceğimiz kilise tarafından inşa edilen ilk şapelde vaftiz oldum. O zamana kadar New Jersey Princeton'da küçük bir dalın olduğu bu yerde şimdi iki büyük mahalle bulunmaktadır. Ve birkaç gün önce binlerce genç Philadelphia Pennsylvania Tapınağı'nın adama töreninden önceki kutlamada bir performans sergilediler. Ben genç bir beyken pazar günleri ibadet ettiğimiz New Mexico Albuquerque'deki tek şapalde bir bölge görevlisi olarak hizmete çağrıldım. Bugün orada bir tapınak ve 4 çadır kazığı birimi bulunmaktadır. Massachusetts Cambridge'de okula gitmek için Albuquerque'den ayrıldım. Massachusetts ve Rhode Island'ın büyük bir bölümü için tek bir şapel ve tek bir bölge vardı. Çoğu kiralanmış küçük binalarda ya da tadilat yapılmış küçük evlerde bulunan küçük dallardaki Rabbin sofrası toplantılarına gitmek için o güzel memleketin tepelerinde arabamı sürdüm. Şimdi Belmont'ta Tanrı'nın kutsal bir tapınağı bulunmaktadır ve kırsal bölgeleri kapsayan çadır kazıkları birimleri bulunmaktadır. O zaman açıkça göremediğim şey, Rabbin kendi ruhunu bu Rabbin sofrası toplantılarında bulunan insanların üzerinde bolca dökmesiydi. Bunu hissedebiliyordum ama Rabbin kendi krallığını kurup yüceltme niyetinin boyutunu ve zamanlamasını göremedim. Bir peygamber vahiy aracılığıyla şu an gözlemleyebileceğimiz şeyleri daha önceden görüp kaydetmiştir. Nefi bizim toplam sayımızın çok olmayacağını ama gittikçe artan ışığın görülmeye değer bir manzara olduğunu söylemiştir. Ve öyle oldu ki Tanrı kuzusunun kilisesini gördüm ve kilise üyelerinin sayısı azdı. Ve öyle oldu ki Nefi, Tanrı kuzusunun kudretinin yeryüzünün her tarafına dağılmış olan kuzunun kilisesindeki azizlerin ve Rabbin antlaşmalı halkının üzerine indiğini gördüm. Ve onlar büyük bir yücelik içinde doğrulukla ve Tanrı'nın kudretiyle silahlandılar. Bu, bu düzenleme döneminde bizim durumumuzu ve gelecekteki fırsatlarımızı anlatan buna benzer peygamberliksel bir açıklama öğreti ve antlaşmalarda kayıt edilmiştir. Sizin için hazırladığı nimetlerin ne kadar büyük olduğunu şu ana kadar anlamadınız ve siz şimdi her şeye dayanamazsınız. Ama yine de sevinin çünkü yol boyunca size rehberlik edeceğim. Krallık sizindir. Ve krallığın nimetleri sizindir. Ve sonsuzluğun zenginlikleri sizindir. Ve her şeyi minnettarlıkla kabul eden kişi yüceltilecektir. Ve bu dünyanın şeyleri ona verilecektir. Hatta 100 katı, evet daha fazlası. Nimetler için olan minnettarlığın çoğaldığı ve Tanrı sevgisinin kilise genelinde arttığı konusunda bu değişimi ben hissettim. Bu değişim onların inançlarının sınandığı, onların hayata tutunmak için Tanrı'dan yalvararak yardım dilemek zorunda kaldığı zamanlarda ve yerlerde kilisenin üyeleri arasında hızlandığı görünüyor. İçinden geçeceğimiz zamanlar kendi içinde zorlu sınavlardan geçecektir. Alma halkının sırtına taşıyamayacakları kadar ağır yükler vuran zalim Amulon'un yönetimi altındaki insanların yaşadıkları zorluklar gibi. Ve öyle oldu ki sıkıntıları böyle sürüp giderken Rabbin sesi onlara gelip şöyle dedi. Başlarınızı kaldırın, içiniz rahat olsun çünkü benimle yaptığınız antlaşmayı biliyorum ve halkımla antlaşmaya girip onları tutsaklıktan ben kurtaracağım ve omuzlarınıza vurulan yükü hafifleteceğim. Öyle ki boyunduruk altındayken bile sırtınızdaki yükleri hissetmeyeceksiniz ve bunu gelecekte bana tanıklık edesiniz ve ben Rab Tanrı'nın halkımı sıkıntılı günlerinde görmeye geleceğimi kesinlikle bilesiniz diye yapıyorum. Ve şimdi öyle oldu ki Alma ile kardeşlerinin sırtına vurulan yükler hafifletildi. Evet, Rab onlara öyle bir güç verdi ki yüklerini kolayca taşıyabildiler ve Rabbin bütün isteklerine sabırla ve neşeyle boyun eğdiler. Siz ve ben Tanrı ile olan antlaşmalarımızı özellikle zor günlerde yerine getirdiğimizde onun bizim için daha önceden yapmış olduğu iyilikler için olan şükür dualarımızı duyduğuna ve sonuna kadar sadık bir şekilde dayanma gücü için ettiğimiz dualarımızı da yanıtladığına şahit oluruz. O bizi birçok kez hem güçlendirmiştir hem de neşelendirmiştir. Minnettarlığımızı göstermek ve kendinizi ve başkalarını gelecekte bekleyen imtihanlarda güçlendirmek için bu Şabat gününde hayatta olmak ve ibadet etmek amacıyla ne yapabileceğinizi oldukça merak ediyor olabilirsiniz. Bugün Tanrı'nın sizin için yaptığı her şey için şükrederek kişisel olarak ve ailece dua etmeye başlayabilirsiniz. Rabbe ve başkalarına hizmet etmek için Rabbin sizden yapmanızı istediği şeylerin ne olduğunu bilmek üzere dua edebilirsiniz. Özellikle Rabbin ziyaret etmenizi istediği yalnız ve muhtaç olan birisi hakkında kutsal ruhun size haber vermesini istemek için dua edebilirsiniz. Size söz verebilirim ki dualarınız cevaplanacaktır. Ve aldığınız yanıtlara göre hareket ettiğinizde Şabat gününde sevinç bulacaksınız ve kalbiniz minnettarlıkla dolup taşıyacaktır. Tanıklık ederim ki Tanrı Baba sizi tanıyor ve seviyor. Kurtarıcı size olan sevgisinden dolayı sizin günahlarınızın kefaretini ödedi. Onlar peygamber Joseph'a göründüğünde onun adını bildikleri gibi sizin de adınızı biliyorlar. Tanıklık ederim ki bu kilise İsa Mesih'in kilisesidir. Ve o Tanrı'yla yaptığınız ve yenilediğiniz antlaşmalara uyacaktır. Sizin gerçek tabiatınız kurtarıcıya daha çok benzemek için değişecektir. Ayartmalara karşı ve hakikate ilişkin şüphe hislerine karşı güçlendirileceksiniz. Şabat gününde sevinç bulacaksınız. Bu yüzden Rab İsa Mesih'in adıyla size söz veriyorum. Amin.
Our heavenly Father,
cennetteki babamız, seni çok seviyoruz. Sana minnettarız. Bu ilham veren mesajlar için, güzel müzik için, bu oturumdaki öğrendiğimiz şeyler için ve hissettiğimiz şeyler için sana minnettarız. Yaşayan bir peygamber için minnettarız. Başkan Thomas S. Manson için. Onu seviyoruz. Onun yanındaki insanları da seviyoruz. Onlar bizim sevgimizi ve desteğimizi hissetsinler. Senin oğlun İsa Mesih için teşekkür ediyoruz. Onun hayatı, onun hizmeti, onun sevindirici mesajı için ve onun kefareti için. O hepimizin hayatını bereketliyor. Birçok şekilde her zaman onu hatırlayalım. Ve onun adında dua ediyoruz. Hatta İsa Mesih'in adında. Amin.
This has been a broadcast of the 186th.
İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 186. Yarı Yıllık Genel Konferansı'nın yayınını dinlediniz. Konuşmacılar, kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiştir. Müzik, Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulmuştur. Bu yayın, Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.